Erkam Radyomuzun ve Erkam TV'mizin kıymetli takipçileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Bey ile beraber İrfan gündeminde sizlerle tekrar beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar diliyoruz, hayırlı günler
Allah
diliyoruz.
Allah razı olsun hocam. Hocam çok böyle güzel bir iklime giriyoruz. Ramazan
i̇nşallah.
Geliyor inşallah. Bir efendim, selefin bazıları 6 ay Ramazan'ın çıkışından sonra onu böyle bir hani hazzıyla,
evet,
manevi hazzıyla devam ederlermiş.
Onu etmenin hazzıyla.
İkinci 6 ayda diğer Ramazan'ı beklerlermiş.
Eyvallah.
Şimdi bizde o kadar böyle bir belki kıvam, kalite var mıdır bilmiyorum ama en azından şu süreç içerisinde bir haftamız kaldı hocam.
Evet, haftaya bugün inşallah idrak etmiş olacağız.
İnşallah, inşallah. Ramazan'ın hocam tabii herkesin özel bir manası da vardır. İşte iftarıyla, sahurıyla zaten geliyor mübarek, kendi gündemini koyuyor.
Aynen.
Yani bir şekilde o akışa da uyarsanız da kurtuluyorsunuz elhamdülillah.
Evet.
Burada böyle özellikle hani bir hani şimdi 11 aya sari bir efendim değişim olması için.
Evet.
Bir efendim etkilen, tesir olması için neye dikkat etmek lazım hocam? Özellikle bu noktada neler söylemek gerekiyor?
Şimdi tabii Ramazan'ın bir değişim iklimi sunduğunu, değişim atmosferi ve ortamı sunduğunu iyi görmek gerekiyor. Hakikaten Ramazan'da ibadette, taatte, paylaşmakta daha kolay ve daha gönülden yapılabilecek bir konumda oluyor. İnsan ister istemez o zaman çevresinin etkisine giriyor. Efendim sosyal çevrenin etkisine giriyor. Ramazan oluşuyor. Bir sosyal çevre oluyor. Bir manevi çevre oluyor. O çevre insanı kuşatıyor ve o kuşatılmışlık içerisinde zaten Ramazan belli maksatla Allah tarafından her yıl bize sunuluyor. Bizi değiştirmek için geliyor, dönüştürmek için geliyor. Yani bozulan ayarlarımızı, civatalarımızı sıkılamak için geliyor tabiri caizse. Regüle etmek için geliyor. Ve biz eğer Ramazan'ın bizi değiştirmek üzere getirdiği umdelere, esaslara kendimizi bırakırsak, direnmezsek tabiri caizse o kendi fonksiyonunu icra ediyor. Ve hakikaten oradaki ibadetlere, taatlere, oruca, namaza, kıraate, tilavete, kardeşliğe, iftar sofralarında beraber olmaya, gerçi şimdi korona sürecindeyiz, bu biraz daha zor olacak belki ama yani bunların hepsi komple, topyekün bizi değiştirmek üzere bir atmosfer sunuyor. Çünkü insanın değişim süreci için bir atmosfere, bir çevreye ihtiyacı var. Aslında her şey değişiyor. Yani değişim zaten kaçınılmaz bir şey dünyada.
Tam bunu soracaktım hocam. Şimdi niye değişmek zorundayız? Yani insan niye değişmek zorunda veya iyiye doğru mu hep böyle bir yolculuk?
Tabii yani evet. İyiye doğru değişmek zorunda. Değişmesi isteniyor. Değişim evet. Zaten her halükarda var.
Evet.
Yani değişim dediğiniz şey yani dünkünden bugün farklı olmamızdır. Akıp giden zaman içerisinde bugün farklı şeyler hissetmemizdir. Günün bize getirdiği farklı duygular, düşünceler o değişimin uzantılarıdır. Ama bu değişim sürecinde bizim hayra, doğruya, güzele, iyiye yönelmemiz, onları kazanmamız bizim asıl hedeflediğimiz değişimdir. Salah manasındaki değişim aslında budur. İşte Ramazan bize bu manada bir pozitif değişim sunuyor. Zaten dünyada her şey değişiyor bakarsanız. Yani insan vücudunda on binlerce hücre ölüyor, on binlerce hücre yerine geliyor.
Biz aynı kalmıyoruz.
Biz aynı kalmıyoruz. Evet. Efendim damarlarımızdan akan kan sürekli bir taraftan kirli kanı kalp ve böbrekler vasıtasıyla temizleyip yeniden bedene pompalıyor. Su akıyor. Aynı sudan, aynı derenin suyundan, aynı nehrin suyundan iki defa yıkanılmaz demişler. Daha asırlar öncesinden bir takım filozoflar, daha sonra başka mütefekkirler falan baktığımızda.
Su bir de gökten böyle bir
tabii sirkülasyon yapıyor. Bunları düşündüğünüz zaman yani Allah kainatı tabiat kanunu dediğimiz sünnetullah ile kurgularken hareket ve değişim üzere kurgulamıştır. Bunu görüyorsunuz. Yani Allah yani insanın da kendi hayatında, sosyal hayatında, fizyolojik hayatında veya bu kainattaki, evrendeki hayatta sürekli bir değişim var. Ama bu değişimin işte inananlar açısından baktığınızda anlam kazanması, anlamların öne çıkması, anlamların değerlerle buluşması manasında önemli bir yeri var. Çünkü insanın en önemli hayata tutunduğu şey anlamlandırma becerisidir. Yani kendi varlığını, ben niçin varım, ben ne işe yararım ve bundan sonrası için neler yapabilirim şahsım, ailem, milletim, ülkem, insanlık adına diye böyle bir anlam arayışı ve anlamlandırma derdi varsa insanın, yani o insanın hayata tutunması, hayatını daha güzel şeylere doğru yönlendirmesi, değişimini yönetmesi daha kolaydır. Ama böyle bir anlamlandırma problemi yoksa ve anlamlandırma ile ilgili bütün değerlerini kaybetmişse bir adam, onun için hayat bitmiştir ve benim artık yaşamamın anlamı yoktur diyerek intihar eden insanlar bunun en güzel örnekleridir.
Selde sürüklenen kütükler gibi değil mi?
Aynen
hocam?
Öyle. Yani. Dolayısıyla insanların yani bir takım gayeleri, hedefleri, amaçları ve irfan geleneğiyle söyleyelim, derdi olması lazım.
Evet.
Yani irfan geleneği buna da dert diyor. Dert yani diyor. Yüreğinde bir dert olacak.
Şimdi hocam evet şöyle bir hani şey yapacak olursak, hayatta bir takım gayeler olması gerekiyor.
Kesinlikle.
Bunları bizim yönetmemiz gerekiyor, bu gayelerin aslında hayatımıza anlam vermesini.
Evet.
Derdimiz olmalı. Bu derdimizi de bir şekilde efendim bizim için kalıcı, sürdürülebilir. Sadece kendimiz için değil, etrafımızdakiler için de faydalı kılabilmeliyiz.
Evet.
Şimdi herkes hocam bir derdi var aslında. Hani böyle bir meşhur hikaye vardır ya. Dersiz birisine diye aramışlar, padişaha gömleğini giydirecekler. Bir çobandan bahsetmişler, bunun hiç derdi yok diye. Demişler ki ya padişahımızın sana ihtiyacı var, şu gömleğini ver. Demiş ki benim hiç gömleğim olmadı ki.
Gömleğin var, derdin var.
Gömleğin var, derdin var çünkü. Şimdi hocam burada hakikaten insanın o anlamlı bir dertle buluşması bir kere nasıl olmalı bir? İkincisi bunu hakikaten, şimdi hayat çok hızlı geçiyor bir tarafından. Bir tarafından da baktığınız zaman rutinin bir kendine ait bir şeyi var hocam. Böyle bir akış var, o akışın içerisinde hep böyle rüşte, olgunluğa doğru ilerlemek
işte
nasıl mümkün
olacak? İşte o rutin olan akışı farkındalıklarla bizim yükseltmemiz ve anlamlandırmamız, daha çok anlam katmamız gerekiyor. Yani sabah kalkıştan akşam yatışa varıncaya kadar gündelik hayatta, haftalık hayatta veya aylık hayatta veya yıllık ömürlük hayatta. Yani sadece o rutin yemek, içmek, yatmak ve kendi işimizi yapmaktan ibaret bir yaşayış değil de değerlerimizin olduğunu, yani kulluk değeri, Allah ile buluşma adına, işte insanlığa hizmet değeri, insanları etrafımızdaki fark etme değeri gibi böyle dinin ve insanlığın bize yüklediği sorumlulukların farkında olarak bunları yaşayabilmek ve anlamlandırmak, o daha farklı bir değer katıyor. İnsan kendisine değerli olduğunu, kendisine birilerinin ihtiyacı olduğunu ve başkalarına bir takım katkılar sağlayabileceğini düşündükçe hayatının değerli ve anlamlı olduğunu anlayarak daha çok iş yapmaya, daha çok bir şeyler üretmeye ve faydalı olmaya çalışıyor. Ve aslında istenilen de bu. Yani insanın yan gelip yatması, tembel tembel beklemesi değil, her vesileyi, vesile-i hasene ittihaz ederek kendi değişim ve dönüşüm ile Allah'a, kulluğa ve farkındalığa doğru evrilmek, değişmek. Çünkü Ramazan da aslında böyle bir evrilmeyi, böyle bir değişimi bize sunuyor. Çünkü hakikaten insanların her biri bir vadide savrulduğu zaman bir işe yaramayacağını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki Şuara suresinde çok net ifadelerle anlatıyor. Yani biliyorsunuz Şuara suresi
şairler
demektir. Evet. Şair de işte şiir yazan, şiirle uğraşan, yani insanların duygu dünyasına hitap eden ve bu özellikleriyle de yani kendilerini iyi pazarlayan, iyi tanıtan, etkili insanlar demek aslında şairler. Geçmiş dönemde
kanaat de önderleri diyebilir miyiz hocam bugünkü?
Bugüne göre evet, kanaat önderi sayılabilir onlar da. Yani arkalarında kitleler var. Onların sözlerini itibarlı gören, peşinden giden insanlar var. Ve tabii bunlar o sözleriyle ve söylemleriyle etkili olan insanlar. Kur'an buna işaret ediyor. Şuara suresinin son 3 veya 4 ayet-i kerimesinde ve şuara'u yettebihumul gavun. Yani bir amacı olmayan, bir hedefi olmayan, sanat sanat içindir diyerek adeta
sanat sanat içindir'i gömdük yani.
Veya başka bir takım amaçlar. Yani sadece menfaat için, öyle değil mi? Daha evet. Şey için. Sanat menfaat için ve çıkar içindir diyenlerin aslında işte onların yettebuhumul gavun, peşinden gidenler de sapkınlardır. Hmm. Yani şair dediklerimizin hedefi olmalı. Yani değerlere sahip olmalı ki öyle olsun. Sonra daha arkasına devam ediyor. Elem tera ennehum fi kulli vadin yehimun. Sen görmedin mi? Onların her biri bir vadide şaşkın dolaşıyor. Ne yaptıklarını, ne söylediklerini de farkında değiller. Ve ennehum yekulune ma la yefalun. Yani onlar yapmadıklarıyla övünüyorlar. Yapmadıkları şeyleri söylüyor. Ben şuyum, ben böyle kahramanım. Kılıç çektiğim zaman böyle vururum, kırarım, uçarım, keserim.
Böyle şey olarak anlamak mümkün mü?
Toplumdan insanların görmediği çukur noktalarda kalabalık.
Yani bazen de insan böyle bir fikri bir akıma mensup olur.
Ha, o da mümkün. O da mümkün. O da değil mi? Tabii. O da ikisi de mümkün. Yani böyle yani bir vadiye, bir çukura saklanıp oradan yüksek sesiyle bağırarak sesini duyurmaya çalışıyor. Hmm. Ama yani kendisinin yapmadığı şeyleri söyleyerek pazarlıyor kendisini. Evet. Yani o işin kendisine ait olduğu ve ona inandığı konusunda bir şeyi yok, referansı yok. Tam tersine lafı güzel beceriyor, kendini iyi pazarlıyor ve o çukurdan, vadiden insanlara sesleniyor veya mensup olduğu kitlenin içerisinden birilerine bir şey sallıyor tabiri caizse.
Kanon ifadesi var şimdi şeyde, bilimsel cemaatleri ifade için. Ya bir kanona sahip olmak bu tür bir vaadi aslında.
Heh, tamam işte.
Yani o, siz bir yere ekole mensup olacaksınız. O ekolden konuşmak.
Yani o efradu etbağı içerisinde inanmadığı sözleri söyleyerek onları etkilemeye çalışıyor.
Evet.
Bu çok enteresan. Allah Teala bunları bir kenara ayırıyor. Yani şairlerden böyle sadece bir takım çıkarlar, kendi menfaat hesapları, dünyalık efendim hesaplar peşinde koşarak kendilerini üstün insanlar olarak gösteren, etkileyici özelliklerini anlatmaya çalışarak şaşkın şaşkın laf eden şairleri ve onlara uyan, işte o vadinin içinde onlara uyan gavun da onlar herhalde.
Evet, evet.
Vadideki gavun yani sapkınlar da onların peşinde gidiyorlar. Bunları bir kenara ayırıyor. Bunlar tamam diyor. Bunlar toplumun içerisinde böyle insanlar var. Bunlar sapmış ve saptıran insanlar ve insanları etkilemeye de yetkili bir güçleri de var. Ama bunların hepsi böyle değil. Yani şairlerin hepsi böyle insanları şerre, kötülüğe çağıran, nefsini, egosunu öne çıkaran insanlar olmadığını devamındaki ayetlerde söylüyor. Ve biz aslında bir bakıma yani böyle yola sapmış olanların da değişim ve dönüşümle kurtulabileceklerini ve bunun şartlarını da önümüze koyuyor.
Ya iyi şair olmanın şartlarını şimdi duyacağız.
Duyacağız. Yani inşallah. İllellezine amenu. Yani
evvela iman edecek.
Evet. Önce o şu aranın içerisinde şaşkın dolaşan yapmadığını söyleyen şairlerin içerisinde iman edenler bundan ayrıdır. Ve amilü salihat. Ve kendilerini değiştirmek, dönüştürmek üzere güzel davranışları da hayatının merkezine alanlardır. Bunlardan yani bu özelliklere sahip olanlar bunların dışındadır. Sonra ve zekerullahe kesira. Yani Allah ile kalbi bağı güçlü olanlar. Onu çok zikreden,
hatırlayanlar.
Çok zikreden. Yani Allah'ı unutmayanlar aslında. O zekerullahe kesira. Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde zannediyor. Zikri kesir emri var. Zikri kesirden bahsediliyor. Ali İmran, Ahzab ve bu şu ara ve bir de zannedim Cuma'da var. Yani dolayısıyla bu zikri kesir meselesi gerçekten çok cali bir dikkat. Yani Allah ile ilişkisi insanın güçlü olursa kendinden bahsederken çok övünme şeyi gücü
yani
olamaz.
Bu da zaten cari bir dikkat. Şair gibi kendinden çok zikretmeyi daha çok seven birisine zikri kesir emre diliyor.
Evet ona söylüyorum. Yani zikri kesir yaparsan yani bütün bunları bana veren odur diye onu hatırlarsın. Evet,
o zaman kurtarırsın belki.
Oradan değilse yani sen bunları hep kendine has zannediyorsun. Sana şairlik kabiliyetini veren kim? Yani sen şair doğdun tamam ama doğarken bu kabiliyeti kim verdi sana derler yani şair doğulur, şair olunmaz diye hakikaten. Bu bir kabiliyettir. Hani meşhur şeyin Azerbaycan şairi Semet Vurgun. Milli şair Semet Vurgun liseli yıllarda bir kıza aşık olmuş. Ona şiirler yazıyor ve böylece Azerbaycan'ın milli şairi olmuş. Ama kaderin hikmeti bu aşık olduğu genç hanımla evlenmek mümkün olmamış, müyesser olmamış, başka birisiyle evlenmiş. Yıllar sonra Bakü sokaklarında dolaşırken Semet Vurgun milli şair herkes tanıyor. O daha önce liseyle aşkı olan hanım da yanında beyiyle beraber karşılaşmışlar. Tabii Semet hiç tanımamış. Aradan geçmiş 30-40 sene. Evet, en az 30 sene tanımamış. Yürüyüp geçerken hanım tabii tanıyor. Yani
meşhur şair olmuş.
Meşhur şair. Yani. Herkes tanıyor. Evet. Dünya tanıyor. O da istiyor ki yani bir selam versin, bir hatır sorsun kendisine falan filan diye. Bekliyor. O da hiç görmezden gelip geçerken demiş ki Semet bakmış. Ne ter tanımıyorsun beni demiş. Sen beni nasıl tanımıyorsun? O da nereden tanıdın seni demiş. Hemen seni şair yapmışım demiş. Yani sen demiş bana şiirler yazarak işte şair olmadın falan diye. Ha sen mi beni şair yaptığını söylüyorsun demiş. Sen de böyle kabiliyet var idiyse o yanındaki eşeği niye şair yapmışsın demiş. Şimdi şair bir istidat. Allah'ın verdiği bir istidat. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede burada Allah Teala Hazretleri yani benim sana verdiğim bu istidadı ve zekerullaha kesiran zikir kesirle anarak bunun farkına varırsan ventasaru mimma ba'di zulmu zulme uğradıktan sonra da gerçekten bir risk alır da başarıya ulaşmak için öne çıkarsanız işte bu şairler grubu öbürlerinden farklıdır. Yani iman eden, değişim ve dönüşüm için kanat açan, Allah'ı zikrikesiyle anıp bütün nimetlerin onun vergisi olduğunun farkına varan ve bir zulme haksızlığa uğradığı zaman da risk alarak kendini, davasını, inancını, anlamlar değerini savunan kişiler bundan müstesnadır. Şimdi
iman, ameli salih, zikri kesir, vantasaru oradaki
min ba'di mazulimu zulme uğradıktan sonra nusret arayışı içerisinde olmak. Yani risk aramak. Yani birisinin tamam. üzerine geldi. Evet. Ona kardeşim sen niye bunu bana reva görüyorsun? Tabii. Yani davasını
vesilelere
davasını savunabilir. Yani senin inancına zulmettiği zaman birisi haksızlık yaptığı zaman davasını savunabilecek bir şairlik gücü göstermesi lazım onun orada.
Yani müstazaf olmuyor tam tersi.
Tam tersi güç
direniyor.
Direniyor. Yani. Evet. Hazreti Peygamber'in de şairleri var biliyorsunuz.
Evet,
Hasan bin Sabit var. Kâb bin Züheyr var.
Evet.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ikisine de çok değer verirdi.
Evet.
Hatta Kâb bin Züheyr'e üstündeki hırkasını giydirmiş ve hediye etmişti. Ve o hırka bugün Topkapı Sarayı'nda Emanat-ı Mukaddesi Dairesi'nde Hırka-i Saadet bölümündedir. Ve Ramazan ayında Cumhurbaşkanımız tarafından ziyaret edilir. Ben İstanbul Müftüsü'yken 2018 yılında birlikte ziyaret etmiştik. Onu hatırlıyorum. Zannediyorum 2017'de. Yani 2 sene üst üste birlikte ziyarete açmış etmiştik. Ve daha sonra da ediliyor bu. Oradan biliyorum. Yani bu Peygamber Efendimiz'e Kâb bin Züheyr'in yazdığı şiire o Bânet Suâdu Kalbi diye bilinen Kaside-i Bürdesi'nin karşılığı olan hırkadır. Dolayısıyla değişim ve dönüşüm böyle bir risk almayı da beraberinde getiriyor ve eğer bu varsa o kimse o her bir vadide şaşkın dolaşan şairlik özelliğinden kurtulup gerçekten davasının müdafiği, inancının savunucusu ve milletinin hakikaten sözcüsü konumuna, değerlerin sözcüsü konumuna geçiyor. İşte bu bir değişim bence.
Evet.
İşte Ramazan aslında her mümini, her inananı bu manada ibadet ortamıyla, salih amelle, oruçla, takvayla, zekatla ve diğer ibadetlerle ve Kur'an kıraati, Kur'an tilaveti, mukabele ortamlarıyla böyle bir değişime hazırlıyor. Ve böyle bir değişim ortamında insanın gönül dünyası enginlik ve zenginlik kazanıyor.
Evet. Hocam Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekici bugün sabah okurken bir şey gördüm de Eyüp Aleyhisselam malumunuz. O hastalık
evet.
En nimet seni ya durur dediği zaman
evet,
hocam orada bile kendisine yere vur tek ayağında bir şeyi var takati var orada bile ayağını yere vur da şifalı su çıksın şeklinde kendisinden aslında bir teşebbüs bekleniyor.
Evet.
Yine Meryem validemizden o hurma ağaçlarını silkelemesi.
Silkele de dokuyorsun.
Yani oraları. Bu değişim dönüşümle ilgili hocam.
Yani işte bir amel isteniyor. İşte
evet onu.
Bir aksiyon.
Evet.
Yani İslam aksiyon dini.
Yani orada ferdi teşebbüsü önemli hocam. Bir ara verelim. Evet. Ondan sonra konuşalım isterseniz.
Peki.
Efendim birazdan tekrar beraber olacağız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo. Kalbin Sesi.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan. Kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte Ramazan iklimini konuşuyoruz. Hocam ilk bölümde Ramazan'ın aslında bir değişim dönüşme vesile olması itibariyle nasıl değerlendirmesi gerektiğinden bahsediyorduk. Ama orada sonunu şöyle bitirmiştik. Biraz da hani çok geniş bir konu olduğu için onu öncelikle önü açık olsun işleyelim diye.
Evet.
Hür yani ferdi bir teşebbüste gerekiyor. Yani mucize için bile
kesinlikle.
Ayağını yere vur diyor.
Evet. Ya zaten işte mesela Cenab-ı Hakk'ın kurtuluş vaat ettiği ve kurtuluşu anlattığı Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin tamamına yakınında illellezine amenu ve amilus salihat diye hemen önce bir kalbi bir iman telkin edilir. Arkasından bir aksiyon, ameli salih. Yani amel aksiyon demek. Yani bir fiili, yani iman bir iman kalbi şey ve sonunda o iradeye yansıyıp oradan fiile dönüşmesi lazım. Fiile dönüşmüyorsa, sadece bir inanç olarak kalıyorsa bir anlamı yok. Onun için mutlaka bir irade ile fiile dönüşmesi, aksiyona dönüşmesi lazım. Oradan enerji ve sinerji oluşuyor zaten. Yani onun için illellezine amenu ve amilus salihat ifadeleri o sizin bahsettiğiniz enerjinin oluştuğu aktivasyonu ve şeyi ifade ediyor, gücü ifade ediyor.
Hocam o salih kelimesi de çok aslında çok şumullü bir kelime.
Tabii.
Hani ifsadın da karşıtı.
Evet.
Yani hem sulh manası da var. Dolayısıyla evet. Öyle bir aksiyon ki aslında sulhü temin edecek
aslında
aksiyon.
Aslında tam şeyi salah.
Salah.
Salah evet. Ve takva diyoruz ya.
Evet.
Yani salah mastarı, salih onun ismi faili. Yani salaha çeviren, yani insanı salaha çeviren bir amel. Çünkü amelin sıfatı salih kelimesi. Yani öyle bir amel ki işleyeni, onu yapanı salaha çeviren,
kurtuluşa
hazırlayan, takvaya hazırlayan, iyiliğe hazırlayan. Salahta iyilik manası da var. Mesela salih diye, iyi amel diye tercüme ediyorlar ya. Yani çok şumullü bir anlam var.
Sulh de var.
Sulh da var. Yani barışık, kendisiyle, dünya ile, evrenle barışık. Yani herkese diyaloğa açık, insanlarla iletişim kurmasında problem olmayan, kendini kapatmayan, kilitlemeyen bir insan. Çünkü insanların kendilerini kapatması da kendileri içinde zor, iletişim içinde çok daha zor. Yani onun için iletişim açık olması, yani pozitif sinyal vermesi dışarıya, yani benimle konuşabilirsin, benimle görüşebilirsin manasında yüzüne bakıldığında bir mesaj vermiş olması çok önemli.
Ülfet diyor değil mi ona?
Tabii. Hadis-i şeriflerde el-mu'minu ye'lefu ve yu'lefu la hayra men la ye'lefu ve la yu'lef. Yani mümin ülfet eden, yani dışa dönük ülfet
edilen, kaynaşabilen,
kaynaşan ve kendisiyle kaynaşılabilendir. Ülfet edilmeyen, yani kendisine sokulunup soru sorulamayan ve başkalarıyla ülfet edemeyen kimsede hayır yoktur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani insanın şeyi açık olması, iletişimi açık olması çok önemli bir hadise. İşte o salah ve ameli salih kelimelerinde o iletişime açık özellik de ortaya çıkıyor. Çünkü bunun bir şeyi de, yani insanın içindeki negatif enerjiyi, varsa eksik ve yanlış düşünceleri tahsih imkanı buluyor. Bu açık olması halinde.
Evet.
Ama sürekli kapalı olması, iletişime imkan vermemesi durumunda, yani kimse senin halinden alınması söz konusu değil. İlla ki yani insana tebessüm edip sana bir soru sormasına ve bir şey söylemesine imkan vereceksin. Beden dilinle benimle konuşabilirsin mesajı vereceksin. Bu çok önemli bir şey.
Evet hocam, pandemi sürecindeyiz malum.
Evet.
Şimdi tabii İrfan gündeminde biraz işin sırrı boyutlarına, gaybi boyutlarına da belki en azından hani böyle bir temas etmekte faydası olabilir. Veya hani eskiden hurufiler varmış, böyle bir olandan bitenden veya harften kelimeden bir şey çıkarmak.
Evet.
Şimdi hocam 3 tane bize umde sürekli böyle tavsiye ediyorlar. Aman diyorlar, temizlik, maske, mesafe.
Evet.
Şimdi maske ağzımızı kapatıyor. Aslında böyle zahiri anlamda belki burnunu koruyor gibi gözüküyor ama konuşma yani.
Evet.
Çok böyle konuşma.
Evet.
Mesafe işte biraz belki ülfeti biz fazla abarttık.
Evet.
Veya hayra, salaha ulaştırmayacak bir ülfetle mi belki karşı karşıyayız bilemiyorum. Temizlik zaten malum.
Olması olmaz.
Olmazsa böyle bir batıni manada çıkartılabilir.
Eyvallah, tabii. Yani bu her zaman böyle hayra yormak güzel bir şeydir. Yani
evet.
İnsanlarda tefeül duygusunu yansıtmak güzel bir şey. Kötü olan teşeümdür. Yani uğursuz saymak ve onu kötüye yormak. O hakikaten insanların negatif düşünmelerini, negatif yorum yapmalarını ve negatif enerjiyle yüklenmelerini sağlar. Halbuki insandan beklenen hep pozitif olması, pozitif enerjiyle yüklenmesi istikametindeki telkinleridir. Yani bu rüya yorumlarından başka alanlara varıncaya kadar Efendimiz tarafından çok net şekilde gündemimize konulmaktadır. Yani hatta halk arasındaki uygulamalarda da yani bir çocuk bir delikanlı kötü bir rüya görmüşse rüyanın ters çıkar diye açıklarız değil mi? Yani ya olur
o ölmüştür bazen. Mesela değil mi? Gece rüyasında ölmüştür. Ha, çok yaşayacaksın.
Yani umurun uzadığına işarettir. Evet. Denir mesela. Evet. Yani böyle bir şey yok aslında ama yani niye? Yani pozitif telkinde bulunması açısından, onun kafasındaki o şeyi atıp dağıtmak açısından önemli bir mesaj o yani. Onun için pozitif düşünmeyi sağlayacak her türlü tefeül caizdir. Sizin bu tefeülünüzü onaylıyoruz efendim.
Hocam Ramazan da hakikaten böyle, tabii başta da bahsettik, kendine ait bir temposu var mübarek ayın.
Evet.
İşte iftarıyla şu. O gündüzler özellikle uzun da olacak şimdi 8-8.30'da. Zannediyorum iftar o saatlere kadar sarkacak. Yani gündüz muhtemelen insanlar da bu yasaklardan ötürü evlerde vakit geçirecekler. Siz ne tavsiye edersiniz hocam? Özellikle bizi izleyen ve dinleyen takipçilerimize.
Şimdi tabii Kur'an-ı Kerim zaten Ramazan Kur'an ayı. Şehr-i Ramazan, ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an-ı Kerim okumak en azından günde bir cüz ve mümkünse mealini ve tefsirini de eğer vakti varsa
düşünerek.
Evet, düşünerek yani bir muteber tefsirden, Elmalı tefsirinden veya işte Ruhul Beyan tefsiri tefsirlerden bir de tefsir okuyup anlamaya zaman ayırmak. Şimdi pandemide çok da dışarı çıkılmayacak herhalde, Ramazan'da öyle görünüyor. Yani bu süreçlerde okuyarak vakit geçirmek bence çok anlamlı olur diye düşünüyorum. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan boyunca Cibril ile Emin ile Kur'an'ı mukabele ederdi. Hmm. Peygamberimiz onu okur, o da peygamberimize okurdu. Böyle karşılık mukabele edilirdi. Bu yani meleki ve nebevi bir gelenek.
Evet.
Hem
biraz azaldı sanki değil mi hocam son dönemde? Yani bu mukabele sünneti.
Yani camilerimizde devam ediyor çok şükür.
Eskiden ben hatırlıyorum bizim çocukluğumuzda her evde neredeyse
tabii,
mukabele
yani
olurdu.
Eskiden daha yaygındı. Şimdi camilerimizde devam ediyor. Evlerde artık münferit okunuyor. Yani insanlar yine bir şey okuyorlar. Hatim okuyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar.
Ramazan yani belki içinde. Aileler de kendi aralarında böyle bir şey yapabilirler değil mi hocam?
Yapmalılar bence. Yapmalılar. Yani mesela evet. Bir Kur'an saati belirleyip orada yüzünden okumasını bilen aile fertleri sırayla birer ikişer sayfa okusalar hakikaten çok güzel bir meclis olur. Kur'an meclisi olmuş olur evde. Yani camiye gidilemeyecekse ki herhalde öyle görünüyor. Çok yaygın şekilde gidilemeyecek. Mukabele bilmiyorum olacak mı camilerde. Yani bunu evlere taşımak suretiyle yani Ramazan ikliminin o ruhaniyetinden ev ortamında istifade etmek belki bunda ayrı bir
bereketi olacak.
Bereketi olur. Evet. Çoluk çocuğa, evdeki yaşlılara, efendim henüz yeni konuşma öğrenmiş yavrulara, çocuklara, onların da kulaklarına Kur'an sesi değmiş ve ulaşmış olur. Yani böylece bir ortam, o Ramazan'ın manevi kuşatıcı ortamı onları da kuşatmış olur. O manada güzel olur diye
Ramazan'da Kur'an özellikle tavsiye ediyorsunuz.
Yani Kur'an ben özellikle tavsiye ediyorum. Kur'an okunmasını tefsirlerden, meallerinden yine onlara devam etmeyi önemsiyorum. Yani ilerleyen saatlerde biz belki gündüz belki bazen uykuyu geceyle gündüzün arasında yer değiştirerek devam etmek gerekebilir. Çünkü teravih kılacağız, sahura kalkacağız deyince tabii uyku azalacak. Söylediğiniz gibi geceler kısalmaya başladığı için. Yani gündüz bir şeye de uykuya da bir zaman ayrılır. Ama kalktıktan sonra yeniden okumaya, kitap okumaya, hatta mümkünse aile meclisi içerisinde birlikte bir siyer kitabı okumaya, çocuklar varsa, torunlar varsa evin içerisinde onlarla bir kitap takip etmeye özen gösterilebilir. Bir kahramanlık kitabı okunabilir çocuklarla. Eskiden hani o Hazreti Ali Cenkleri, Battal Gazi hikayeleri falan okunurdu evlerde, hanelerde. Bugün de onlar yapılabilir. Yani çocukların ekrandan uzaklaşmalarını sağlayacak her türlü ortamı Ramazan vesilesiyle kullanmak lazım diye düşünüyorum. Yani bazen aileler yani çocukların üstlerinden gitmesi için ellerine
tableti
veriyorlar ama o çok şey değil. Yani onun iyi yönetilmesi lazım. Yani çocukların belli zaman dilimini geçmemesi lazım. Onunla haşır neşir olmaları. Bir de tabii neyi seyrettiklerine de bakmak lazım. Yani orada şiddeti özendiren efendim çok böyle hakikaten yani insani duyguları dumura uğratacak şeyler de seyrettikleri olabiliyor. Yani çocukların o çağda böyle şiddet içeren şeyleri seyretmiş olması ileride şiddete mütemayil olmasına da etkili olabilecektir diye psikologların, pedagogların uyarıları var. Evet. Bunları nazar itibar almak lazım.
Hocam bir de tabii özellikle dini içerik bağlamında da işte bir takım videolarda işte İslami meselelerin müzakere edildiği, tartışıldığı,
evet.
Hatta belki çok böyle gereksiz, münasebetsiz efendim bir takım kişilerin ve bağlamların bu anlamda orada sergilenene şahit oluyoruz. Yani buradan da sakınmak belki.
Kesinlikle. Ramazan iklimi adeta bir horoz dövüşüne dönüşüyor zaman. Bunların ne dünyaya ne ahirete hiçbir faydası yok. Yani ekranların karşısında, insanların, milyonların karşısında dini bir konuyu ilmiyeden insanların oturup tartışmaların hiçbir faydası yok. Eğer bu tartışılacaksa...
Kafa karıştırmaktan başka bir işe yaramıyor.
Aynen öyle. Kafa karıştırmaktan başka hangisi doğru bunun? Evet. Diye insanlar ister istemez kafalar karışıyor. Eğer bu tartışılacaksa bu halkın önünde, milletin alame-i nas önünde değil, ilim meclislerinde tartışılır. Belli sonuçlar elde edilir. Bunlar kamuoyuna ilan edilir. Ama horoz dövüşü gibi yani o ona bunu söyledi, bu bunu söyledi. Televizyoncular bunu çok seviyor.
Evet.
Bundan besleniyor. Keyif alıyorlar. Bizimkiler de bunlara su taşıyorlar. Yani ulema ve akademisyen arkadaşlarımız maalesef. Yani ben Ramazan ikliminde her zaman öyle de yani din konusunun, inanç konusunun asla televizyon ekranlarında tartışma konusu yapılmasına taraftar değilim. Ben şahsen böyle bir programa çağrıldığım zaman gitmiyorum. Gidilmesinde uygun görmüyorum. Faydalı bulmuyorum çünkü.
Evet.
Yani bir tartışmaya medar olan bir konunun televizyon ekranında tartışılmış olması insanları kemikleştiriyor. Televizyoncuların çok hoşuna gidiyor. Bayılıyorlar. Onun için bence yani aklı başında üstadların, akademisyenlerin, hoca efendilerin bu tür tartışmalardan kendilerini azat etmesi ve bu işi yani böyle bir şova dönüştürmemesi akli selim uygun davranıştır gibi geliyor bana.
İyi kullandı söylediniz hocam. Şov, tam şov yani tabir.
Kesinlikle.
Yani işte o reyting kaygısıyla
aynen.
Körükleniyor yani, bir takım
yani
şeyler.
O işte konuşan arkadaşların da hoşuna gidiyor. Aa şu kadar reyting almışız. Yani haftanın en şey programımız olmuşuz falan diyor oradaki programa katılan arkadaş da. Yani o programın reyting almış olması onu onurlandırıyor. Ama dinleyenlerin kendisinden ne kadar yararlandığı, bu söylediklerine ne kadar faydalı olduğu konusu hiç kimsenin gündemine düşmüyor. Evet. Halbuki doğru olamaz. Ben insanların kafalarındaki istifamlara ne kadar cevap verdim? İnançlarıyla ilgili ne tür katkılarda bulundum? Efendime söyleyeyim, yaşantılarına ne tür bilgi veya duygu sunabildim? Buna bakan yok. Yani rating ne kadar önemli olan, like ne kadar
aslında sosyal medya mecralarında da aynı psikoloji geçerli hocam.
Aynen.
Yani böyle doğrudan hakikate ulaştırmak yerine tam tersi böyle bir geçme geçilme.
O mecralarda hakikati anlatmak ve duyurmaktan çok öne çıkmak, meşhur olmak, like almak, sempati toplamak ve fenomen olmak. Şu anda hedef bu. Yani bu işi iyi yapanlar ben fenomen oldum veya olacağım modunda söylediklerim doğru mu? Doğru anlaşılır mı? Ben bunlarla insanlara ne tür fayda sağlarım? Asla kimse bunun derdinde değil maalesef. Yani o şeye, o şehvete insan bir kere tutulmaya görsün. Ona kapıldıktan sonra onun kontrolü de, tedavisi de çok zor.
Evet. Yani bizim de o noktada böyle
dikkat etmemiz lazım.
Hayır. Videolarımızın altında kaç izlendi falan filan diye çok derde düşmememiz lazım.
Kesinlikle
hocam.
Tabii.
Hakikati
tabii.
Söyleyelim yeter.
O kadar. Yani sözümüz odun olsun. Doğru olsun tek diyor ya Akif. Onun dediği gibi. Yani biz doğruyu, hakikati söyleyelim. Uygun şekilde söyleyelim. İnsanların anlayacağı şekilde söyleyelim. Ama like almış almamış o çok önemli derdimiz olmamalı. Yani çünkü bizim görevimiz o. Yani biz doğruyu, hakikati, hakkı söylemek için buralara çıkıyoruz. Buralarda bulunmaya gayret ediyoruz veya bulmamız gerektiğine inanıyoruz. Allah Teala Hazretleri de kurtuluşa ermemizin şartı olarak illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakki diyor. Hakkı tavsiye edenler, doğruyu, gerçeği tavsiye edenler diyerek yani eğer hakkı tavsiye etmiyor da nefsimizi öne çıkarıyor, kendimizi pazarlıyor, şov yapıyorsak Allah korusun Ne dünyaya ne ahirete bir faydası olur. Ha, dünya belki olabilir de, yani işte şöhret olursunuz, şey olursunuz. Ama bu şöhret tek başına yeterli bir şey asla. Tam tersine şöhret afettir demişler.
Sonrası da zaten sabrı tavsiye ederler. Tabii. Diyor ki, demek ki hakkı tavsiye etmek öyle bir
zor bir iş.
Zor bir iş hocam.
Zor bir. Yani tepki bir alacaksınız. Evet. Efendim karşı duranlar olacak. Başınıza vuranlar olacak. Önünüze duranlar olacak. Bunların hepsini aşmak ve sizin o hakta sabit kadem olmanız için sabra ihtiyacınız var. Sizin hakkı söylerken yorgunluğunuzu gören bir başka kardeşiniz size sabret. Yani güzel şeyler söyledin. Devam et. Sen ona aynı şey. Yani bu tefaul babı biliyorsun müşareket.
Müşarekettir.
Yani ortaklaşa. Evet. Yani bu vadide yol yürüyenler, bu alanda görüş beyan edenler birbirlerinin farkında olacak ve birbirlerine hem hakkı tavsiyede hem sabrı tavsiyede destek olacaklar. Yani tek başına değil. Bu karşılıklı bir dayanışmayla olacak olan iş. Yani Cenab-ı Hak bizim birlik, beraberlik içinde olmamızı, güç ve enerji oluşturmamızı hedefliyor. Yani hep cemi sigalarıyla bunları söylüyor. Çoğul sigasıyla. Yani İyyâke nâbudû ve İyyâke nestaîn'de olduğu gibi ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Yine bakın hep çoğul sigasıyla söylüyor bunları. Yani siz birlikte olun, millet olun, ümmet olun, cemaat olun. Yani dağılmayın, pörsümeyin, enerjinizi dağıtmayın.
Evet.
Manasında çok anlamlı mesajlar.
Hocam Allah Resulü'nün Ramazan'da terk etmediği sünnetlerden bir tanesi de itikaf sünneti.
Evet, evet.
Bu genellikle bizim Anadolu'daki şehirlerde bir merkez camide birisinin işte o işi yapmasıyla sanki böyle bir şehrin itikafa girmesi gibi.
Şimdi tabii
pandemi sürecinde de böyle bir şey var ya şimdi. Hani insanlar evlere kapanmış oluyorlar. Bunun itikafla bağlantısını bir kurabilir miyiz? Öyle bir çok hani itikaf yerine geçmez belki ama.
Şöyle söyleyeyim yani itikaf zaten insanın kendini belli bir amaca hapsederek bir yerde bulunması demek. Kabe için vel akifin diye geçiyor ya orada da. Yani kendini bir yere hapsetmesi, bir yerde bir amaçla bulunması manasına. Tabii mesnun olan, sünnet olan, beş vakit namaz ve tercihan cuma namazı kılınan camilerde erkeklerin işte Ramazan'ın son 10 gününü geçirmeleri sünneti kifayedir.
Kifaye.
Yani farz-ı kifayenin sünnet
olarak. Birisi yaparsa ümmetten düşer.
Dediniz ya size evet, önce. O şehirde 3-5 kişi yapmışsa bu şeyi, sünnet işlemişse diğerlerinin üzerinden sakıt olmuş olur. Bunun tabii şöyle bir şeyi var. Yani sizi kendi içinize dönmeye, gönül dünyanızı dinlemeye, içinizdeki sesi duymaya yönlendiriyor. Hmm. Yani dış alaik ve avaiktan uzaklaşıyorsunuz. Caminin içindesiniz. Mabettesiniz ve orada Kur'an okuyorsunuz, kitap okuyorsunuz, tesbih çekiyorsunuz, tefekkür ediyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın azametini.
Kimse size ilişmiyor.
Ses duymuyorsunuz. Evet. Çok görüntüyle karşılaşmıyorsunuz. Yani çünkü
hocam insanın, telefonun olmaması bile müthiş bir şey ya.
Aynen öyle. Yani sizi uyaracak, sizi tembih edecek şeyler yok. Dolayısıyla iç dünyanızın sesine kulak verme imkanı oluyor. O bakımdan önemli. Tabii bu dönemde hani camide eğer yapılamayacaksa ki muhtemelen yapılamayacaktır bu sene. Yine geçen sene yapılamamıştı. Yani evlerimizi bir halvethane, bir itikaf yeri gibi edinmek mümkündür. Yani evlerimizde de zaten hanımlar için itikaf yeri kendi haneleridir. Evlerinin bir odasıdır. Mescit edindikleri, işte seccadelerini serip, Kur'an-ı Kerimlerini koydukları, başörtülerini veya diğer levazımatını bulundurdukları yer hanımlar için itikaf yeridir. Normalde başlangıçtan beri yani asr-ı saadetten beri. Bugün de böyle bir zarurete mebni olarak mümin erkekler de evlerindeki bir odayı işte ibadethane gibi, itikafhane gibi, mu'tekef gibi, efendime söyleyeyim aynı zamanda mihrap gibi yani harp yeri.
Evet, yani kendiyle harp edeceği.
Yani orada nefsiyle boğuşacağı, dövüşeceği bir yer olarak seçerek orada Kur'an-ı Kerim'ini okuyabilir, tesbihiyle, evradıyla, eskârıyla meşgul bulunabilir, kitaplarını okuyabilir vesaire. Ama orası onun bir mabedi gibi olmuş olur. Ve mabedini de sadece mabet olarak bırakmaz, mektebe de dönüştürür yerine göre. Eşiyle, çocuklarıyla, torunlarıyla orada kitaplar okur, sohbetler yapar. Ve Ramazan'ın bu pandemi sürecindeki idrakini hem itikafa hem mabet ve mektebe evini dönüştürmek suretiyle daha bereketli hale getirebilir diye düşünüyorum. Yani bu hakikaten önemli bir imkan. Yani çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ta nübüvvetin öncesinde başladığı o inziva hayatının nübüvvet zamanında devam eden i̇tikaf. Şeklidir bu itikaf. Evet, evet. Baktığınız zaman bizim irfan geleneğimizde de daha çok 40 günlük sürelerle yaygın bir itikaf ya da halvet geleneği vardır. Yani mesela Hazreti Ali koluyla gelen yolların tamamında 40 gündür. Sadece Mevlevilerde rıza kelimesinin epçet karşılığı olan 1001 gün sürelidir.
Yani 3
yıla yakın bir süre aşağı yukarı. Yani neredeyse 35 ay falan yapıyor. Efendim uzun bir süre. Eskiden Bahriye askerliğinin süresiydi. Dolayısıyla bu süreyi nazara alarak 40 gün ama veya işte Ramazan'da 10 gün hiç olmazsa itikaf olarak değerlendirilmesi herhalde feniyemel matlub olur diye düşünüyorum.
İnşallah hocam. Allah razı olsun. Ramazan'a inşallah böyle bir değişim, dönüşüm ve o kendi iç sesimizi duyma noktasında Rabbimiz bir fırsat eylesin.
İnşallah.
Biz de bu vesileyle bütün takipçilerimizin de gerek Erkam TV gerek Erkam Radyo'da Ramazanlarını tebrik ediyoruz. Hayırlarla bayrama erişmeyi niyaz ediyoruz efendim.
Hayırlı Ramazanlar diliyoruz efendim. Allah'a emanet olun.
Allah'a ısmarladık.